Ayrım 14. Kader ağlarını örerken. Agop J. Hacikyan. Sayfa 197. Vartan kapıyı vurmadan kaba bir tavırla büroya girdi. Elindeki New York Times gazetesini parmaklarının ucuyla tutuyor ve çok pis bir şeymiş de üstünü başını kirletirmiş gibi bir görüntü sergiliyordu. Çeneleri kasılmış, sinir içinde gazeteyi büronun üzerine fırlattı. Bu komployu birlikte hazırladığınızı tahmin etmiyordum doğrusu. Birbirinizi idare etmek için dünyaya gelmişsiniz siz, dedikten sonra Vartan çok ağır sözler kullanarak yaralayıcı, sert, saldırgan bir nutuk çekti. Görünüşe göre aklını kaybetmiş gibiydi. Kelimesi kelimesine söylemek gerekirse kudurmuştu. Tüm Ermeni milleti alçakça aldatılmıştı, aşağılanmıştı. Ailenin onuru ayaklar altında çiğnenmişti. Asla, asla bağışlayamayacaktı. Bir Türk'le ilişki kurmak, hem de kiminle? Rıza'nın oğluyla. Rezillik, namusuna leke sürmekti bu. Vartan giderek abuk sabuk konuşmaya, konuştukça batmaya başlamıştı. Çünkü hırsını, nefretini ve kişisel kıskançlığını birbirine katıyordu. ''Yeter artık!'' diye bağırdı Maro. ''Derhal bu odadan dışarı çık. Nutkun tam bir komedi, gülünç. Senin adına utanç duyuyorum. Sergilediğin tutumun için de utanç duyuyorum. Buradan defol.'' Vartan birden fark etti. Maro'nun bürosundaydı. Karşısında kızı ve karısı ona şaşkın bakıyorlardı. İkisi de deli gibi bağıran bu yaşlı adamı tanıyamıyordu. ''Sen'' dedi Nayri'ye. ''Sen bundan böyle kızım değilsin. Bir gün evi neden terk ettiğimi kendine sor. Thomas'ın neden aile yemeklerinden karısını ve çocuklarını uzak tuttuğunu otur düşün. Nefretini, zehrini kendi başına kusabilirdin. Neden gelip burada bize kusuyorsun? Kızın değilim öyle mi? Öyle olsun. Ama şunu iyi bil ki sen de baba olabilecek saygınlıktan yoksunsun. Nayri'nin kamçı darbeleri gibi sert sözleri Vartan'ı şaşırttı. Yüzü solgun ve kudurmuş bir halde kendini dışarı attı. Nur ve Nayri Aldo'nun Yeri adlı bir bar restoranda buluştular. Burası gündüzleri tenha olurdu. Tezgahın kenarındaki taburelere oturmuşlardı. Nayri sek bisküvisini bir dikişte içki tutkunları gibi içmişti. Nur kızın şiş gözlerine ve etrafındaki halkalara şaşkınlıkla bakıyordu. Sanki kızcağız bütün gece ağlamıştı. Nayri birden Morabalya'nın kim olduğunu biliyorum dedi. İşte bunu beklemiyordum. Dalga mı geçiyorsun? Nur ona inanmadığını ifade etmek için güldü. Morabalya'nın kim olduğunu ve onu nerede bulabileceğini biliyorum. Tamam mı? Tamam, inandım. Hemen onu görmeye gideceğiz. Bu o kadar kolay değil. Ben bir bardak daha içeceğim. Lanet bir şekilde ihtiyacım var. Sana öyküyü en başından anlatmam gerek. Bana inanmayacaksın. Birden benim de canım istedi. İki bardak ısmarlayacağım. Peki tamam, dinle şimdi. Morabalya'n benim annem. Nur birden gözlerini açtı. İnanamamıştı. Biliyorum. Sana karşı açık davranmadım diye sürdürdü Nayri. Bırak da açıklayayım. Bir dakika, söylediklerini takip edemiyorum. Nedir şimdi bu hikaye? Beni neye inandırmaya çalışıyorsun sen? Sen de mi mirastan pay almak istiyorsun? Yoksa benimle alay mı ediyorsun? Sinirlenme. Sadece birkaç dakika dikkatle dinlemeni istiyorum. Bitirdiğim zaman beni yargılayabilirsin. Seslerinin yükselmesi barmenin başını çevirip onlara bakmasına neden olmuştu. Lütfen sakin ol dedi Nayri sesini alçaltarak. Sana açıklayacağım dedim. Benim ailem Amerika'ya göç ettiği zaman Armen soyadını almış. Babam o sıralar Türk hükümetinin kara listesindeymiş. Kendini unutturabilmek ve yeni bir kimliğe bürünebilmek için Balyan olan soyadını Armen olarak değiştirmiş. Gazeteye geldiğin gün sana vuruldum. Benim için önemli olan tek şey senin ülkene çarçabuk dönmeni engellemekti. Bu nedenle de sana hiçbir şey söylemedim. Böylece sen araştırmalarını sürdürürken ben de seni görebilecektim. Ben, biraz benim umurumda bile değil. Benim tek istediğim sendin. Hiç pişman değilim. Seninle ömrümün en güzel anlarını yaşadım. Alt üstü, soluklandı ve devam etti. Daha bitmedi. Anlatacaklarım bitmedi. Annem Rıza Kardam'ın ölümünü öğrenmişti. Bu sabah New York Times'da adını görünce senin Rıza Bey'in oğlu olduğunu anlamış ve Bey sözcüğü yazının hiçbir yerinde yoktu. Ona Rıza Bey dediğimizi kim söyledi sana? Nur, Nayri'nin sözünü keserken öyle bağırmıştı ki barmen yeniden dönüp baktı. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Yalnız Maro, yani gerçek Maro, babasının bu gelenekselleşmiş adını bile bilirdi. Deniz, Maro'dan söz ederken Maro Hanım demişti. Onun soyadını bilmiyordu. Olay bağlanmıştı, sonuçlanmıştı. Maro'yu bulmuştu. Öyle duygulanmıştı ki artık ona Maro değil, anne demesi gerektiğini bile düşünemiyordu. Bu buluşun heyecanıyla diğer durumu göz önüne almamıştı. Birden dona kaldı. Nayri'ye baktı. Gözlerini yumdu. Başını umutsuzca iki yana salladı. Bütün varlığıyla hayır diye bağırıyordu sessizce. Sonunda bu doğru olamaz. Ben lanetliyim diye mırıldandı. Biz lanetliyiz. kız kardeşim, kız kardeşimsin, üvey kız kardeşin diye Nayır'ı vurguladı. Dümüfre, Fransızca'da baba ve anneden birinin üvey olması durumunda kardeşler için kullanılan sözcüktür. Tamamen üvey kardeşleri belirtmek için Fresour kelimelerinin önüne bu erkek için ve belli kız için sözleri getirilir. Çevirenin notu. Nur yaralı bir hayvan gibi inledi. Ama neden? Neden hiçbir şey söylemedin? Nayiri sessizce ağlıyordu. Gözyaşları usulca yanaklarından aşağı akıyor, dilsiz gibi acıdan kıvranıyor ama hareket bile edemiyordu. Nur'un yüzü ise kireç gibiydi. Nayiri'yi sakinleştirmeyi denedi. Bırak beni. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ayağa kalktı. Daha sonra görüşürüz. Geçerken hala boş gözlerle bakmakta olan barmeni birkaç dolar bıraktı ve dayak yemiş gibi çıkıp gitti. Bir yetmiyormuş gibi iki anne. İki metresten biri ise benim kız kardeşim. Birbirinden nefret eden iki aile. Bunları hak etmek için ne yaptım ben? Nur bu cümleleri beyninde dolaştırıyor ve midesi bulanıyordu. Kendisini aşağılanmış, lekelenmiş hissediyordu. Bir taksi çağırıp Waldorf'a döndü. Bir daha asla kimseyi sevmeyeceğim diye kendine söz verdi. Nur zamanı unutacak kadar uzun süre duşta kaldı. Doyumsuz arzu ve açlık duyduğu bu kadın kız kardeşiydi demek. Hiçbir kadına olmadığı kadar ona kapılmıştı. Ama şimdi utanç duyuyordu. Bitkin bir halde kendini yatağa attı ve yeniden ölmek üzere olan bir hayvanın kulak tırmalayıcı sesiyle inledi, uludu. Nur telefon çalar çalmaz açtı. Nayiri anlaşılması güç kelimelerle konuşmaya çabalıyordu. Annem, yani senin annen demek istiyorum. Annemiz Maro. Nasıl konuşmam gerektiğini bilemiyorum. Bugün akşamüstü saat 5'te gazeteye gelmeni istemişti. Gazete çalışanları gitmiş olur, rahat edersiniz. Hemen beni görmek istediğinden emin misin? Allah Allah. Nur, haftalardır onu bulmaya çalışıyordun, şimdi tereddüt ediyorsun. Neden korkuyorsun ki? Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hem onu çok görmek istiyorum, hem de gözüm korkuyor. Bilmiyorum, sanırım biraz zor olacak. Anlat. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Bir yandan annesi kendisi için tamamen yabancı bir insandı. Diğer yandan o hayatında ta içinden bağlı olduğu tek insan, onu dünyaya getiren insandı. Sakarca bir şey yapmaktan ve bu ilk buluşmadan korkuyordu. O da senin gibi çok duygulandı. Belki senden bile fazla. Unutma, giden oydu. Seni inanılmayacak kadar çok istiyor. Siz ona ne dersiniz? Yani siz Amerikalı çocuklar. Anne, anneciğim ya da çocuk dilinden bir sözcük. Herkesin bir tarzı var. Ben mom. İngilizce anne kelimesinin kısaltılmışı, diğerleri anne derler, mami. Bazen de Ermeni geleneğine saygı olsun diye mayrik. Ermenice annecik, çevirenin notu. Ama eminim senin ona yakıştıracağın bir ad çok hoşuna gider. Başka insanlar olacak mı? Hayır, o ve ben ve sen. Aileye tanıştırılma töreni daha sonra. Haydi gayret. Nur yanıtlayamadı. Aklı fikri bu buluşmadaydı. Annesiyle buluşmak, ona doğal anne demeyi düşünmüştü ama bu terim çok tatsızdı. Her şey sırasında onu bulmak istiyordun, buldun. Leyla ile sorunlarını daha sonra halledersin, sırası geldiğinde. Şu an sadece Maro ile ilgilen dedi kendi kendine. Nur yavaş yavaş hazırlandı. Randevu saatine kadar 2 saat vakit geçirmesi gerekiyordu. En az 10 kez kravatını çözüp yeniden bağladı. 20 kez girişteki aynada giysilerini gözden geçirdi. Heyecandan ateşi yükselmişti. Ortada dolanarak Maro ile karşılaştığı an söyleyeceği sözleri tekrarlamayı denedi. Başaramadı. Biraz gazete okudu. En az 100 defa kol saatine baktı. Tekrar tekrar. Bozuk olmadığından emin olmak için bir daha. Sonunda gazeteye kadar yürümeye karar verdi. Saat 5'e tam 3 dakika vardı. Özgür gazetenin kapısından içeri girmeden bir kez daha saatine baktı. Derin bir nefes aldı ve kapıyı itti. Merdivenleri dörder dörder çıkmamak için kendini zor zapt etti. Nayiri holde onu bekliyordu. Basmakalık bir şekilde selamlaştılar. Kız dayanamadı. Nur'un yanağını okşadı ve bir öpücük kondurdu. Delikanlı onu dudaklarından öpmek istedi ama yakalanmaktan korktular. Bürosunda seni bekliyor. Nur'un karşısında olgun yaşta bir kadın vardı. Hafif bir makyaj yapmış, Nayir'inkiler gibi iri siyah gözlerle derin derin yüzüne bakıyordu. Maro saçlarını geriye yapıştırarak bir toka ile ensesine toplamıştı. Bu onun hafif kırışık yüzü ve yumuşacık şefkatli bakışlarıyla tezat teşkil ediyordu. Dimdik oturmuş, kıpırdamıyor, ellerini çalışma masasının üstüne koymuş, sanki dengesini sağlamaya çalışıyordu. Sadece çok sık nefes alıyor, oluşu ve vücudunun sarsılacak kadar titremesi heyecanını ele veriyordu. Yeşil bir etek ve beyaz bir gömlek giymişti. Nur bir anda babaannesinin albümündeki sepya, kahverengi fotoğrafı hatırladı. Bu kadın hala güzeldi. Yıllar üzerinden akıp sadece gözlerinin ve ağzının kenarında bir iki kırışık bırakmıştı. Maro onu izliyordu. Bu adamın oğlu olduğunu söylemek için can atıyordu. Ama bakıyor, gerçeği kavrayamıyordu. Sonra onun sağ yanağındaki gamzeyi gördü. O anda bebeğini kollarından çekiştirerek, kopartarak aldıkları anı yeniden yaşadı. Çığlıklar atıyor, yalvarıyordu boşuna. Birden bir alev dalgası vücudunu sardı, kendini kontrol edemez oldu. Öyle güçlü bir duyguydu ki bu, aklını kaçırabilirdi. Gözyaşları öyle fışkırıyordu ki, bir an önünü göremez oldu. Hiçbir şeyin engelleyemeyeceği anne sevgisi için sardı. Oğluna doğru atıldı. Bir hamlede ana oğul bariyerleri, engelleri yıkarak yılları, kilometreleri kırıp attılar. Nur'un ağzından bir sözcük döküldü. Mayrik. Maro'nun dili tutulmuştu. Oğlunun yüzünü öpücükler ve gözyaşlarıyla donatıyordu. Birbirlerinin kollarında kaldılar. Onlar için zaman durmuştu. Maro derin bir nefes aldı ve sessizliği bozmak istedi. Sesi titriyordu. Babanın ölüm ilanını okuduğumdan beri seni görmenin zamanı geldi diye düşünüyordum. Sana siz değil sen diyorum. Çünkü sen benim oğlumsun. Nurhan, işte bu bir tek isim beynime kazılıdır. Yıllardır böyle bir mucizeyi hayal bile edemezken şimdi teşekkürler Tanrım. Mucize sonunda gerçekleşti. Babam sayesinde. Ne demek istiyorsun? Ölümünden birkaç gün önce diğerlerine güzel bir ayak oyunu yaptı. Size önemli bir miras bıraktı. Ben de vasiyetin uygulanması için görevlendirildim. Bu konu için sizi benim arayıp bulmamı istedi. Başkasının değil. Vasiyet okunurken aile üyelerinin nasıl hırslandıklarını size anlatmak bence gereksiz. Nur bunları anlatırken annesini kollarının arasında tutmak istiyordu ama Maro öyle şaşkındı ve başına neler geldiğini anlayamadan bakıyordu ki o yani oğlu karşısındaydı ve kendisi ne yapacağını bilmez haldeydi. O kadar uzun zaman umut etmiş, çocuğunun ona dönmesini beklemişti ki. O gelmişti, hem de hiç beklemediği bir anda. Bu büyük çocuğu içi eriyerek gözden geçiriyordu. O aynı zamanda evladıydı. İçinde onu bağrına basmak için çılgın bir istek vardı. Lütfen devam et. Nayiri elinde buharları tüten iki fincan kahveyle belirdi. Fincanları masaya bıraktı, sonra bilerek Nur'a çarptı ve dışarı çıkmaya hazırlandı. Bizimle kal, dedi Maro ve ekledi. Nur, senin duymaman gereken bir şey söylemiyor. Nur ve ben eski dostuz. Gözlerini ona dikerek devam etti. Balyan Kardam dizisini başından sonuna kadar biliyorum. Gidip gazeteyi bitirmesi için Ferge yardım edeceğim. Sonra da ek dergiyi hazırlamalıyım. Ben siz devam edebilirsiniz. Nur kendini ısrarla Nayiri'ye bakarken yakaladı ve duygularını gizlemek için öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Araştırmaya nereden başlayacağımı bilemiyordum. Türkiye'deyken olay çok kolay görünmüştü. Buraya gelince telefon rehberini açıp Maro Balyan'ı arayacak, miras işini halledecektim. İsim değiştirdiğimiz için üzgünüm ama o zamanlar bunun için çok geçerli bir nedenimiz vardı. Umarım asıl adınızın Balyan olduğunu kanıtlayacak kağıtları saklıyorsunuzdur. Maro yumuşacık bir sesle sordu. Sen gerçekten bu mirası bana vermek istiyor musun? Ölümünden önce bu babamın son isteklerinden biriydi. Anasına saygı göstergesi olarak son isteklerini titizlikle yerine getireceğim. Bu para size verilmelidir. Nur bir an tereddüt etti. Başka bir şey var. Eğer siz istemez de geri çevirirseniz para İstanbul Tıp Fakültesi'ne gidecek. Eh gördün mü? Harika bir şey bu. Söz konusu bile olamaz. Ağabeylerime böyle bir lütufta bulunamam. Rica ediyorum kabul edin. En başından başlamalısın Nurhan. Önce söyle bakalım. Bu ünlü mirasın tutarı ne kadar? 1.200.000 dolar. Maro tamamen afallamıştı. Ağzı açık baka kaldı. Babam, Allah ruhunu şad etsin, çok cömert bir insandı. Bu gerçek bir servet. Sorumu bağışla Nurhan ama bu vasiyetnameyi yazarken aklı başında mıydı? Hiç kuşku yok. Kabul edebilir miyim bilemiyorum. Nur böyle bir olasılık beklemiyordu. Ama neden? Prensip meselesi. Kabul edemem. Sesi çok kendinden emin gibi çıkmıyordu. Yeniden hıçkırıklara boğuldu. Gözleri oğluna sabitlenmiş, onun gerçek olduğunu inanmaya çalışıyordu sanki. Bu parayı reddetmek için bir tek neden söyleyin bana. Babanı sevdim ama onunla evlenmeyi sonuna kadar reddettim. Hali hazırda bir kocam vardı ve görevim onu beklemeyi gerektiriyordu. Rıza Müslümandı, bense Hristiyan. Onu seviyordum ve diğer karılarının varlığını kabul edemiyordum. Onun bir tek kadının erkeği olmasını istiyordum. Maro sakinleşmişti. Beyninde görüntüler resmi geçidi vardı. Hatırlıyor muydu? Hayır, ama geçmişini yoğun biçimde yeniden yaşıyordu. Türkler benim milletimi yok etmeye uğraştılar. Onda birini esir ettiler. Babanın katliamlardan sorumlu olmadığını biliyorum ve için için bu olaylara kınadığına inanmak istiyorum. Onun suçu hükümetinin verdiği emirlere sadık kalmak, boyun eğmekti. Bu arada bir kırsal bölge valisi olmak da onun potansiyel suçlu durumuna düşürüyordu. Beni kaçırmasını istedim. Daha sonra da ona bir evlat verdim. Bugün sen karşımdasın ve sana baktıkça hiçbir şey için pişmanlık duymadığımdan eminim. Nur, Nayir'in içeri girdiğini görünce kızardığını hissetti. Kuşkulanmamalı, çok çirkin bir şey olur. Kız kardeşine bakmaya cesaret edemiyordu. O da sizi sevmişti. Babamın armağanını anısına ihanet etmemek için kabul etmelisiniz. Peki ya sen benim yerime bu parayı alsan? Ben zaten zenginim. Bu güzel buluşmaya, yeniden kavuşmaya Nur Hanım'a 1-2 milyon vermek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Nurhan, kesinlikle bu isme alışamıyorum. Aslında Nur veya Nurhan olmuş önemli değil. Ben korkunç bir melezim. Ermeni, Türk, Müslüman, Hristiyan ve Amerikan. Maro ona baktı, yarı eğlenerek yarı ciddi. Yeniden içi eridi, gözyaşlarını boğulmak üzereydi. Birden aklına bir şey geldi ve onaylatmak için şöyle dedi. O halde parayı ortak bir açık hesaba benim adıma yatır. Ben bir aile toplantısı düzenleyeceğim, hep birlikte ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz. Evlatlarımı böyle büyük bir yekünden mahrum edemem. Seni ailenin geri kalan fertleriyle tanıştıracağım. Nurhan rahatlamıştı, ayağa kalktı ve Maro'yu yanaklarından öptü. Nayir'i alkışladı. İlk dakikaların gerginliği de bittiği için gülmeye başladılar. Bana kendinden söz et. Burada öğrenim gördüm. Yıllarca birbirimizin çok yakında bulunduğumuzu bilmek çok garip bir duygu. O zamanlar çok sorunum yoktu. Bir babam, bir annem, erkek ve kız kardeşlerim vardı. Hepsi de çok can sıkıcıydılar. Dersiz, mutlu bir hayatım vardı. Okullardan mezun oldum, diplomalar aldım. Maro oğluyla gurur duyuyordu. Sanki onu sırtını okşayarak üniversitenin kapısına kadar götürmüş ve onu kendisi yetiştirmiş gibi. Başka türlü olamazdın zaten. Ben de itiraf edeyim ki fazla arkama bakmadan yaşamaya çalıştım. Hayır, hayır. Lot'un karısı gibi kumdan heykele dönüşme korkusu değildi bu. İncil, Sodom Gomorra öyküsü. Kovulurlarken Tanrı Lot'a arkalarına bakmamalarını emretmiş. Karısı Sara baktığı için kumdan heykele dönüşmüş. Geçmiş acıları tekrar tekrar yaşamak istemiyordum. Nayir'i şaşırdı. Annesini böyle için döktüğünü hiçbir zaman görmemişti. Ailem vardı, gazetem ve bu kadarı insanı mutlu etmeye yeter diye kendimi inandırmıştım. Bu arada yılda bir kez çok gizli bir şekilde senin vaftiz törenini yenilerdim dedi ve yeniden gözyaşlarına boğuldu. Vaftiz annem Deniz ama sanırım siz onu başka adla çağırıyordunuz. Vartuhi diye mırıldandı Maro. Nostaljiye dalmıştı ama sen bunu nereden biliyorsun? Kendisi anlattı. Onu görmeye gittiğimde bana dünyaya gelişimdeki gizli anlatmasını istedim ondan. Yani Leyla'nın yıllarca benden gizlediği sırrı. Leyla adı Maro'ya sayısız anı çağrıştırdı. Çoğunlukla acı anılar. Leyla dedi. Düşünceye dalmıştı. Kendi kendine konuşur gibi. Ne oldu ona? Seni aramaya gideceğimi öğrenince delirdi. Evladını elinden alıyorlar sandı. Benim ortaya çıktığımı bilmek zor olmuştur. Bir hayalet gibi. Safiye ve Makbule'ye ne oldu peki? Safiye yaşlandı, Makbule teyze öldü. Bu adlar anıları yeniden ortaya çıkarmıştı. Maro iki kadını sanki karşısında görüyordu. Henüz gençtiler, üç kadın. Bir üzüntü dalga dalga içini sardı. Zaman ne çabuk geçmişti. Hatırlıyorum, ona Fransızca öğretiyordum. Hatta ona piyano öğretmemi de istiyordu. Sanırım Makbule beni çok seviyordu dedi ve içini çekti. Gaziantep'te her şey değişti. Babam çok uzaklara gitmiyordu. Sigarasını içerek, hayal kurarak bahçelerde gezinirdi. Anılarını yazıyor derdik. Benim ses şirketlerini yönettiğimi bilmek ona yetiyordu. Son yıllarda hesapları bile kontrol etmiyordu. Ses şirketleri? Evet, her türlü fidanlık, ekim arazisi, birçok şirkette ortaklık, tütün işleme fabrikası. Hepsini sen mi yönetiyorsun? Evet, ama kendimi beğenen biri değilimdir. Nayiri ayaklı lambayı yaktı. Ne Maro ne de Nurhan havanın karardığını fark etmişlerdi. Ben bu gecelik gazetedeki çalışmamı bitirdim dedi. İtiraflarınızı bölmek istemem ama karnım acıktı. Aşağıya inip bir şeyler yemeyi öneriyorum. Sahi babam onun burada olduğunu biliyor mu? Tabii ki hayır. Zamanı geldiğinde ben ona anlatırım. Siz ikiniz aşağıya inin. Ben büroyu kapatıp 5 dakika sonra gelirim. Geliyor musun diye Nayiri sordu ve Nur'u elinden tuttu. Nur rahatsız olmuştu ama bu dostluk göstergesini reddetmek Maro'ya anlamsız gelebilirdi. Kız kardeşinin elini tutmak için kendini zorladı. Zorladı. Sanki kız kardeşi onu elinden tutup onu kim bilir hangi cehenneme çekecekmiş gibi. Dışarıda Nayiri ondan kaçamak bir öpücük çaldı. Sonra da vücudunu onun vücuduna yapıştırdı. 20. Altan isteksizce İstanbul'daki büroya döndü. Kırların ve fidanlıkların ortasında onararak yeniden düzenlediği konağında geçirdiği günlerden sonra şehirde yaşamayı hiç sevmiyordu. Ayrıca vekaleten başına geçtiği Kardam İmparatorluğu'nun dizginlerini elinde tutmak zorundaydı. Bu da kendisine özgürlük tanımıyordu. Yeni işini çok ciddiye alıyor ve kendini bütünüyle yapılacak işlere adıyordu. Oralarda, uzaklardayken kendi keyfine zaman ayırabiliyor, atlarıyla eğlenip, kendini rüzgara vererek aylak aylak uçsuz bucaksız arazilerde gezinebiliyordu. Altan, Nürüm bürosunda ödemelerle ilgili hiçbir değişiklik yapmadı. Bu yol, yöntem bilmediğinden kaynaklanmıyordu. Her şeyden çok istediği tek şey kardeşinin bir an önce dönmesiydi. Nur'un kardam şirketini yönetmesi konusunda mirasçıların onayını almak epey zor olmuştu. Şimdilerde ise Altan grev yapan ziraat işçileriyle pazarlık edebilmek için Erol ve Kenan'ı kendi yanına çekebilmek için bir sürü manevra yapmıştı. Böylece kardeşleri sayesinde grevcilerle mutlu sona ulaşılmıştı. Erol ve Kenan'ı yanına çekerek aslında Ramazan ve Turan'ı engellemeye çalışıyordu. Böylece Nur'la kardeşleri arasındaki uyuşmazlığa da bir son verebilmeyi umut ediyordu. Nur geri döndüğünde yeniden topraklarına kavuşacak, köylülerle birlikte olabilecekti. Aslında o oradan hiç ayrılmamalıydı. Bankacıların ve politikacıların canı cehenneme diye bağırarak ellerini bürodaki masanın üstüne vurdu. Bağırmak iyi gelmişti. Biraz rahatladı. Santralden kendisine bir New York hattı bağlamalarını istedi. Altan, Nur'un hiç bu denli heyecanlı konuştuğunu hatırlamıyordu. Onu buldum. Onunla konuştum. Düşünebiliyor musun? Onunla konuştum. Bunu öğrendikleri zaman çok mutlu olacak iki tip biliyorum. Turan ve Ramazan. Bu araştırma sonucunu ister istemez kabullenecekler, garanti ederim. Boş ver, bunu daha sonra konuşuruz. O nasıl? 60'larında olmasına karşın güzel bir kadın. Çok sempatik. Görür görmez dost olmak isteyeceğim bir insan. Sana ne anlattı, söylesene. En inanılmaz olanından başlayayım. Gazetedeki kız, onun kızı. Avukat mı? Hayır canım, öteki. Ah, demek başkaları da vardı, öyle mi? Altan kardeşinin çılgınlıklarından hiçbir şey anlamamıştı. Of tanrım der gibi başını gökyüzüne kaldırdı. Evet ama sen bilemezdin. Çapkınlıklarının hızını buralardan izlemek zor tabii. Yoksa orada kalıp Amerikalılardan minik Türkler mi üretmek istiyorsun? Eve dönüş ne zaman? Altan Nur'un kesik kesik duyulan sözlerini anlamakta zorlanıyordu. Ama anlayabildiği kadarıyla kardeşi harika bir kızla tanışmıştı. Geceyi birlikte geçirmişler ama ertesi sabah kız Maro Balya'nın annesi olduğunu söylemişti. Altan birden anladı. Ne? Kız kardeşinle mi yattın yani? Altan, kardeşini böyle saçma sapan konuşturan ne olduğunu merak etmeye başladı. Kesin delirdi bu çocuk diye düşündü ve sanki Nur'un mantıksızlığına karşı çıkarmış gibi masaya bir yumruk vurdu. Ama o sırada bilmiyorduk ki, dedi suçlu bir ifadeyle Nur. Ağabeyinin huzursuzluğunu hissetmişti. Bu hiçbir şeyi açıklamaz. Ben sana olacakları söyleyeyim. Bu olay buralarda duyulursa bomba etkisi yapar. Duyuyor musun? Büyük bir bomba etkisi. Altan kendi kendine gazetecileri nasıl engelleyebileceğini düşünmeye başladı. İstanbul gazetelerinin olayı unutmaları veya kısacık bir yazıyla geçiştirmeleri için ne yapmalı? Bir servet. Evet, Nur'un saçmalığı bir servete mal olacaktı. Ahizeni içine tüm gücüyle bağırdı. Nur, bağırma, duyuyorum. Bu işe bir son ver, tamam mı? Tamam, söz, bir daha fotoğraf yok. Nur diye homurdandı Altan. Aile toplantılarında başka da üvey kız kardeşlerim var. Altan, sana teşekkür ediyorum. Ne için? Bana şapşal bir vaaz çekip hayatımı kurtardığın için. Ağabeyinin bezginlik ifade eden soluğu kulağının içine kadar geldi. Ağabeyini koltuğuna yığılmış halde hayal etti. Annene anlat. Bana her şeyi anlattı. Babam, o, ben, kaçırılması. Seni hatırlıyor. Senin için çok güzel bir iyi şeyler söyledi. O gerçekten annem. İnanabilirsin. Altan, Nur'un anlattıklarına inanıyordu. Sana inanıyorum. Başka? Sonuç, paraya el sürmek istemiyor. Prensip meselesiymiş. Altan çok iyi anlayamadı. Bu kadın babasının parasını el sürmek istemiyordu. Paniğe kapıldı. Nur'a öteki konuyu hatırlattı. İşte büyüklerin, ağabeylerin hoşuna gidecek bir şey. Ve kız kardeşin, hani birlikte, adı nedir? Nayiri. Neyse, annem parayı kendisi için istemiyor. Hayır işlerine harcamak istiyor. Şimdilik bankada onun adına bir hesaba yatırılacak. Annem bir aile toplantısı düzenliyor. Orada ailece nasıl bir yol çizilmesi gerektiğine karar verilecek. Onun açısından en doğrusu da bu. Bu sonuç Turan ve Ramazan'ı hiç memnun etmez. Onların gücü umurumda değil. Ufukta müthiş münakaşalar olacak. Altan, Nur'la tütün işçilerinin nasıl ayaklandığını ve nasıl sonuçlandığını anlattı. Nur, ağabeyinin ayaklanmayı nasıl bastırdığını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Önce bağırıp çağırma, sonra işçileri avucuna alabilecek güçlü bir söylev ve sonunda birkaç kuruş. Onlara bir lokma zam yapmıştı ama karşılığında gözlerini dört açmalarını, olağan dışı en küçük bir şey fark ettiklerinde haber vermelerini istemişti. Altan gururla ekledi. Bu arada bu işe karışanların adlarını içeren bir liste var. Parayı bu adamlara kimin verdiğini biliyor musun? Bu kolay değil. Ustabaşı'nın boğazını kestiklerinden bu yana ağızlardan laf almak zor. Adları önemsiz birkaç aracı var ama aslında iki tuhaf tipten söz ediyorlar. Bunlar adamları parayla doyuruyorlarmış ve banknotları sokakta bulmuş gibi bol keseden dağıtıyorlarmış. Böylece sadakat ve gizlilik sağlanıyor. Sabri ve Özkul Haydar diye iki tip tanıyor musun? Hayır. Nur onları tanımıyordu. Ağabeyi daha da ciddi bir sesle sürdürdü. İz sürme konusunda bir adam çok yardımcı oldu. Anladığım kadarıyla vicdan azabı çeken biri. Neyse bu adam gizlice benimle bağlantı kurdu ve bildiği her şeyi anlattı. 14. ayrımın sonu, sayfa 211.